Ama cinayet gecesi Maria Alexandra Cervantes Santiago Nazar'a büyücü numaralarını son bir kez daha yapmasına izin vermemişti. Bu konuda ileri sürdüğü bahaneler öylesine saçmaydı ki bu anının bıraktığı acı yaşamının değişmesine yol açmıştı. Kısacası şarkı söyleyerek bir tur atmak için müzisyenleri peşimizden sürüklemiş, Visario kardeşler Santiago Nazar'ı öldürmek için beklerken biz de eğlenmeyi sürdürmüştük. Sabahın 4'ünde Dul Ixios'un evinin bulunduğu tepeye kadar çıkmayı, orada kapının önünde yeni evlilere bir sabah konseri vermeyi o akıl etmişti. Pencerelerin altında yalnız şarkı söylemekle kalmamış, havai fişekler atmış, bahçelerde kestane fişekleri de patlatmıştık. Bu arada evde hiçbir yaşam belirtisine rastlamamıştık. Yeni araba kapının önünde duruyordu. Üstü yarı açıktı. Şenlik sırasında takılan saten kurdelelerle ve parafinden yapılma portakal çiçekleriyle donanmıştı. Bu nedenle evde kimsenin bulunmadığı aklımızdan bile geçmemişti. Bir profesyonel gibi gitar çalan kardeşim Louis Enrico, genç çiftlerin onuruna ağır bir parça çalmıştı. O saate kadar yağmur yağmamıştı. Ay gökyüzünün orta yerinde parlıyordu. Hava dupduruydu. Uçurumun dibinde mezarlıktan yükselen hafif bir alevin oluşturduğu ışıktan bir çizgi görünüyordu. Daha ötede ay ışığının altında masmavi görünen muz fidanlıkları, can sıkıcı bataklıklar ve ufukta Antiller Denizi'nin fosforlu çizgisi ayırt ediliyordu. Bu sırada Santiago Nazar bize birçok yeri kesik bir ışık göstermiş, bunun Carhanedes Indes koyunda batan zenci tutsaklarla yüklü bir gemiden yükselen ruhlar olduğunu söylemişti. O zaman aklımda en küçük bir bozukluk olduğu söylenemezdi. Zaten Angela Vissario'nun evlilik yaşamının 2 saat önce sona erdiğini de bilmiyordu. Araba gürültüsünün saatinden önce kimsenin dikkatini çekmemesini ve mutsuzluğunun öğrenilmemesini isteyen Bayardo San Roman, kızı ailesine yürüyerek götürüp teslim etmiş, eve dönüp tüm ışıkları söndürmüş, Dul Ixios'u mutlu villasının daha önce gömülü olduğu karanlıkta yeniden yalnız başına kalmıştı. Kardeşim tepeden aşağı inerken bizi çarşı meyhanelerinden birinde tavada kızarmış balık yemeye çağırmış ama Santiago Nazar bunu kabul etmemişti. Çünkü psikopos gelene kadar 1 saat uyumak istiyordu. Bu nedenle Cristo Bedoya ile birlikte yanımızdan ayrılmış, ırmağın kıyısını ve eski limanda ışımaya başlayan bayağı koltuk meyhanelerini izleyerek yürüyüp gitmişti. Sokağın köşesinde gözden kaybolmadan önce durmuş, bize el sallamıştı. Onu bir daha göremeyecektik. Cristo Bedoya ile limanda buluşmaya karar vermişler, arka kapının önünde ayrılmışlardı. Köpekler onun geldiğini görünce her zaman havlarlardı. Ama Santiago Nazar alacakaranlıkta anahtarlarını sallayarak hayvanları susturmasını bilirdi. Mutfaktan geçtiği, evin içine doğru yöneldiği zaman Victoria Guzman ocağın üstündeki kahve cezvesini gözlüyordu. Ona, "Kahve şimdi hazır olacak." diye seslenmişti. Santiago Nazar kahvesini daha sonra içeceğini bildirmiş, kendisini saat 5:30'da uyandırması için Divino Flor'u göndermesini, gelirken de üstündekine benzer temiz bir giysi getirmeyi unutmamasını söylemişti. Victoria Guzman, Clotilde Almenta'nın mesajını getiren dilencinin geldiğini gördüğünde, Santiago Nazar çoktan yatmıştı. Kadın saat tam 5:30'da emri yerine getirmiş, istediği keten giysiyi alarak odasına kendi gitmeyi uygun görmüştü. Kızını bu boyarın pençelerinden korumak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Maria Alexandrina Cervantes evinin kapısını sürmelememişti. Kardeşimden izin almıştım. Lalelerin ortasında kedilerin sarmaş dolaş uyudukları koridordan geçmiş, kapıyı çalmadan açmıştım. Işıklar sönmüştü. İçeri girer girmez o ılık vücudun kokusunu duymuş, karanlıkta bir çift panter gözünün ışıl ışıl parladığını görmüştüm. Sonra çanlar çalmaya başlayıncaya kadar bilincimi yitirmiştim. Eve dönerken kardeşim Clotilde Armenta'nın dükkanından sigara almak için durmuştu. Çok içmişti. Söz konusu buluşmayla ilgili anılar belleğinde berraklığını en çok getiren anılar arasında yer almıştı. Yine de Pedro Visario'nun verdiği bir bardak dolusu öldürücü içkiyi hiç unutamamıştı. Bana da bir bardak kaynar mundu demişti. Uykuya dalmış olan Pablo Visario onun içeri girdiğini duyunca birden uyanmış, bıçağını göstermiş, Santiago Nazar'ı öldüreceğiz demişti. Kardeşim bundan başka hiçbir şey anımsamıyordu. Bana sık sık her ne olursa olsun söylediklerine kimse inanmazdı dedi. İkiz kardeşlerin birini öldüreceklerini, bu işi de özellikle bir domuz bıçağıyla yapacaklarını hangi sersem düşünebilirdi. Bundan sonra Santiago Nazar'ın nerede olduğunu sormuşlardı. Çünkü saat 2'de onları birlikte görmüşlerdi. Kardeşim bu soruyu nasıl yanıtladığını unutmuştu. Yalnız Clotilde, Armenta ve Vissoriolar kardeşimin söyledikleri karşısında büyük bir şaşkınlığa uğramışlardı. İfadeleri alınırken bu şaşkınlıklarından sorgu yargıcına da ayrı ayrı söz etmişlerdi. Sanıldığına göre kardeşim Santiago Nazar öldü demişti. Arkasından büyük bir jest yaparak istavroz çıkarmış, kapının kenarına çarptıktan sonra çıkıp gitmişti. Meydanın ortasına gelince Peder Amador'a rastlamıştı. Papaz beyaz cübbesini giymiş, peşinde koro topluluğundan zil çalan bir çocuk ve piskoposun açık havada yapacağı ayin için gerekli olan portatif masayı taşıyan birçok çömezle birlikte limana gidiyordu. Vissario kardeşler onlar geçerken istavroz çıkarmışlardı. Clotilde Armenta dükkanın önünden papazın geçip gittiğini görünce son umutlarını da yitirdiklerini anlamıştı. "Bana sanırım ona hiçbir görev vermemişlerdi," dedi. Ancak yıllar sonra dünyadan elini eteğini çekip korkunç kalafer sağlık yurduna kapandığında, Peder Amador bana limana gitmek için hazırlandığı bir sırada, Clotilde Armenta'nın mesajıyla birlikte daha birçok ivedi haberler de aldığını açıkladı. Gerçekte ne yapacağımı şaşırmıştım. Önce bu işin beni ilgilendirmediğini, bunun yetkililerin işi olduğunu düşünmüştüm. Sonra da Placide Linero'ya uğramaya ve durumu anlatmaya karar vermiştim. Ancak meydandan geçip gitmiş ve kararını uygulamayı unutmuştu. Beni anlamanız gerek, o uğursuz pazartesi günü piskopoz geliyordu. Nitekim cinayetten sonra büyük bir umutsuzluğa düşmüş, kendine karşı olan güveni de sarsılmıştı. Bu nedenle de alarm çanını çalmaktan başka elinden bir şey gelmemişti. Kardeşim Louis Enrico, babam duymadan içeri girebilmemiz için annemin kilitlemediği mutfak kapısından eve girmişti. Yatmadan önce tuvalete gitmiş ama pis su fıçısı üstünde uyuyakalmıştı. Kardeşim Jaime okula gitmek için kalktığında onu yüzü koyun yerde yatarken ve uykusunda şarkı söylerken görmüştü. Piskoposu karşılamak için rıhtıma inemeyen rahibe kız kardeşim de onu uyandırmamıştı. Bana tuvalete gittiğim zaman saat 5'ti dedi. Daha sonra limana gitmeden önce bir duş almak için içeri giren kız kardeşim Margot onu çekip yatağına kadar götürmeyi başarmıştı. Bir ara uykusunda gözlerini açmadan vapurun ilk düdük seslerini duyar gibi olmuştu. Sonra rahibe kız kardeşim odaya girip sırtına alelacele kalın abadan giysisini geçirinceye kadar tıka basa yiyip içmekten tükenmiş bir durumda bir perte gibi uyuyakalmıştı. Kardeşim bir çılgın gibi bağırarak onu uyandırmıştı. Santiago Nazar'ı öldürdüler. Bıçak yaraları Doktor Dioniso Igura'nın yokluğunda Peder Carmen Amador'un acımasızca yapmak zorunda kaldığı otopsinin bir başlangıcı olmuştu. Yaşlı bölge papazı emeklilik günlerini geçirdiği kaleferdeki köşesinde bana ölümünden sonra onu bir kez daha öldürmüş gibi olduk dedi. Yalnız emri veren belediye başkanıydı. Ne kadar saçma olurlarsa olsunlar bu yabanıl adamın verdiği emirlerin de yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu çok doğru değildi. O saçma pazartesi gününün karşılığında Albay Aponte ilim valisiyle acele bir telgraf görüşmesi yapmış, sorgu yargıcı gelinceye kadar ilk saptamaların yapılması yetkisini almıştı. Belediye başkanı adalet konusunda hiçbir görgüsü olmayan eski bir subaydı. Böyle durumlarda alınması gereken önlemler konusunda bir uzmandan bilgi alamayacak kadar da gururlu biriydi. Bu nedenle ilk işi cesede hemen otopsi yaptırmak olmuştu. Tıp fakültesi öğrencisi olan Cristo Bedoya, Santiago Nazar'la olan dostluk ilişkileri nedeniyle bu işi üstlenmekten kurtulmuştu. Belediye başkanı Doktor Iguara gelene kadar cesedin dondurularak korunabileceğini düşünmüş ama insan boyunda bir buzdolabı bulamamıştı. Bu işe elverişli olan tek soğuk hava deposu çarşıdaydı ama o da kullanılmıyordu. Varlıklılara özgü bir tabut hazırlanırken salonun ortasına konan daracık demir bir karyolaya yerleştirilen ceset halka gösterilmişti. Odaya başka odalarda bulunan ve komşu evlerden alınan vantilatörler getirilmişti. Sıcaklık yine de boğucuydu. Ölüyü görmeye gelenler o kadar kalabalıktı ki içerideki eşyaları boşaltmak ve kuş kafesleriyle eğrelti otu saksılarını dışarı çıkarmak gerekmişti. Bundan başka ölünün kokusunu alan köpekler durumu daha da çekilmez bir hale sokuyordu. Eve gelişimden beri ulumayı bir türlü kesmemişlerdi. O anda hıçkıra hıçkıra ağlayan Divina Flor, hayvanları kalın bir sopayla uzaklaştırmaya çalışırken Santiago Nazar mutfakta can çekişiyordu. Divina Flor bana yardım edin diye bağırmıştı. Bağırsaklarını yemek istiyorlar baksanıza. Köpekleri ahıra kapamıştık. Biraz sonra Placide Linero hayvanları cenaze töreni sona erinceye kadar ıssız bir yere götürmemizi emretmişti. Ama köpekler öğleye doğru her nasılsa kaçmış, çılgınlar gibi yeniden eve dalmışlardı. Placida Linero onları karşısında görünce ilk kez deliye dönmüş, "Cenabet köpekler, öldürün hepsini!" diye haykırmıştı. Karar hemen uygulanmış, ev eski sessizliğine kavuşmuştu. O zamana kadar ölü hiçbir tedirginliğe neden olmamıştı. Santiago Nazar'ın yüzü şarkı söylediği zamanki görünümünü koruyordu. Cristo Bedoya da bağırsaklarını yeniden içine yerleştirmiş, karnını bir sargıyla sarmıştı. Yine de öğleden sonra yaralardan sinekleri çevresinde toplayan şurup renginde bir koku yayılmaya başlamış, ağzına yakın bir yerde mor bir leke belirmiş, bu leke sonradan suların üzerine vuran bir bulutun gölgesi gibi saç köklerine yürümüştü. Her zaman hoşgörünün bir simgesi olan bu yüz sonunda bir düşman görünümüne bürünmüş, annesi de ona hemen bir mendille örtmüştü. O zaman beklemenin olanaksız olduğunu anlayan Albay Aponte, peder Amador'a otopsi yapmasını emretmişti. Onu bir hafta sonra gömütten çıkarmak daha da kötü olacaktı dedi. Papaz tıp ve cerrahi eğitimini Salamanca'da yapmış ama diplomasını almadan önce papaz okuluna girmişti. Belediye başkanı onun yapacağı otopsinin yasal yönden geçersiz olduğunu biliyordu. Yine de bu işi yapmasını emretmişti. Kıyım okulun lokalinde not alan bir eczacı ve tatilde bulunan bir yıllık bir tıp öğrencisinin yardımlarıyla gerçekleştirilmişti. Ellerinde yalnız birkaç tane cerrahi alet vardı. Ötekiler bir takım sanatkar gereçleriydi. Cesede uygulanan kesip biçme işlemleri beğenilmese bile, peder Amador'un hazırladığı rapor yine de en doğru olanlardan biriydi. Sorgu yargıcı onu değerli bir belge gibi dosyasına yerleştirmişti. Sayıca çok fazla olan yaraların arasında 7'si öldürücüydü. Karaciğer ön çeperde oluşan derin 2 yarayla hemen hemen birçok parçaya ayrılmıştı. Mide 4 yara almıştı. Bunlardan biri o kadar derindi ki mideyi boydan boya geçmiş, pankreası da parçalamıştı. 3. bel omurunun yakınında meydana gelen tek yara böbreği delmişti. Karın boşluğunda kan pıhtıları birikmiş, mide suyunun oluşturduğu bulamacın ortasında Santiago Nazar'ın 4 yaşındayken yuttuğu Carmen Ana'yı simgeleyen bir madalyon bulunmuştu. Göğüs kafesi de 2 yara almıştı. Bunlardan biri sağ, ikinci kaburga kemiği arasından girip akciğere ilerlemiş, öteki de sol koltuk altına 2 parmak kala oluşmuştu. Ayrıca kol ve ellerde de hafif 6 yara vardı. Oyluk ve karın kaslarında yatay 2 bıçak yarası görülüyordu. Bundan başka sağ el ayası derince yırtılmıştı. Raporda bunların İsa'nın 5 yarasından birine benzediği belirtilmişti. Beyin normal bir İngiliz'in beyninden 60 gram daha ağırdı. Nitekim peder Amador yazısında Santiago Nazar'ın üstün bir zekaya sahip olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu belirtmişti. Raporunun son bölümünde iyi tedavi edilmemiş, geçmiş bir sarılık sonucu meydana gelen bir karaciğer büyümesine rastladığını belirtiyordu. Bana bu konuda başka bir deyişle kesinlikle birkaç yıllık ömrü kalmıştı dedi. Santiago Nazar'ın 12 yaşındayken karaciğer büyümesine neden olan hastalığını gerçekten tedavi etmiş olan Doktor Iguaran bu otopsiyi tiksinerek anımsıyordu. Bana ancak bir papaz bu denli aptal olabilir dedi. Bizler gibi tropikada yaşayanların karaciğerlerinin İspanyollarınkinden daha büyük olduğunu ona bir türlü anlatmayı başaramadık. Raporda sonuç olarak ölümün 7 büyük yaradan birinin neden olduğu ve büyük bir iç kanama sonucu meydana geldiği belirtilmişti. Otopsiden arta kalan ceset tanınmaz bir durumdaydı. Delgi işlemi kafatasının yarısını bozmuş, ölümünün bozamadığı o güzel delikanlının yüzü de sonunda tanınmaz duruma gelmişti. Sonra papaz tüm bağırsakları koparıp almış, onları ne yapacağını bilmediği için de kudurmuşçasına dua etmiş, sonra hepsini tutup çöp tenekesine atıvermişti. Bu davranışta okulun pencerelerini üşüşen son bir meraklı grubunun bu görüntüden iğrenmesi için yeterli olmuştu. Tıp öğrencisi doğal duygular içinde yitip gitmiş, kamu düzeni uğruna bunca kıyıma neden olan Albay Lazaro Aponte de o günden sonra spiritizma alanındaki becerilerine bir de et yememe becerisini eklemişti. İçi boşalan, paçavralarla ve sönmemiş kireçle tıka basa doldurulan, ambalaj sicimi ve saraç iğnesiyle kaba saba dikilen ölünün gövdesi, ipeklilerle sarılıp tabuta konduğunda neredeyse dağılmak üzereydi. Peder Amador bana böylece daha çok dayanacağını sanmıştım dedi. Oysa bunun tam tersi olmuştu. Güneş doğar doğmaz onu gömmek zorunda kalmıştık. Çünkü çok kötü bir durumdaydı. Evde varlığına dayanabilmek olanaksızdı. Loş bir salı günü başlıyordu. Bu boğucu günden sonra odamda yalnız başıma uyuyamayacağımı anlamıştım. Bu nedenle kilitlemediğini umarak Maria Alexandra Cervantes'in kapısını açıp içeri girdim. Ağaçların arasında fenerler vardı ve dans edilen avluda kocaman kazanların altında odun ateşleri yanıyordu. Bu kazanların içinde beyaz zenci melezleri, şenlik giysilerini Santiago Nazar'ın yaz günü için siyah boyuyorlardı. Maria Alexandra Cervantes her zamanki gibi yine erkenden kalkmıştı. Evde bir yabancı bulunmadığı zamanlarda olduğu gibi yine anadan doğma çıplaktı. Kraliçelere özgü yatağının içinde bağdaş kurmuştu ve önünde yiyecekle dolu bir tepsi vardı. Bunlar dana budu, çömlekte pişmiş bir tavuk, domuz sırtı ve 5 kişiye yetecek kadar muz ve sebzeden oluşuyordu. Çok yemek yemek onun her zaman başvurduğu bir ağlama biçimiydi. Onun böylesine büyük bir üzüntüyle pis boğazlık ettiğini hiç görmemiştim. Ben de soyunmadan, hemen hemen hiç konuşmadan, kendi bildiğimce ağlayarak yanına uzandım. Santiago Nazar'ın alın yazgısının korkunçluğunu düşünüyordum. Bu yazgı onun 20 yıllık mutlu yaşamına yalnız canını alarak son vermekle kalmamış, ayrıca onu kesip biçmiş ve parçalara bölerek yok etmişti. Bir kadının kucağındaki bir kızla odaya girdiğini düşlemiştim. Çocuk soluk almadan mısır taneleri çiğniyordu ve bu mısır taneleri yanı çiğnenmiş bir durumda kadının korsesine düşüyordu. Birden aceleci bir el gömleğimin düğmelerini çözdü. Sırtıma dayanan aşk yaratığının tehlikeli kokusu burnuma çarptı. Birden hiç durmadan devinen yumuşakçılığının nefis havasına gömüldüğümü sandım. Ama birden durmuş, derin derin öksürmüş, kollarımdan kayıp gidivermişti. Yapamayacağım demişti, sen onun kokusunu taşıyorsun. Onun kokusunu taşıyan yalnız ben değildim. O gün herkes Santiago Nazar gibi kokmaya başlamıştı. Viserio kardeşler de bu kokuyu belediye başkanının kendilerini hapsettiği ve ne yapacağını bilemediği zindanda duymuşlardı. Pedro Viserio bana sabun ve süngerle tüm gücümle ovaladığım halde bu kokuyu vücudumdan bir türlü çıkaramadım dedi. 3 gecedir hiç uyumamışlardı. Biraz kendilerinden geçer geçmez düşlerinde aynı cinayeti yeniden işledikleri için bir türlü dinlenemiyorlardı. Pablo Viserio o bitip tükenmek bilmeyen günkü durumunu bana anlatmaya çalışırken hemen hemen yaşlı bir adama dönmüş ve hiç duraksamadan şunları söylemişti. Bu 2 kez uyanık olmak gibi bir şeydi. Bu sözlerden bir şey daha anlamıştım. Cezaevinde onlar için en dayanılmaz şey aklı başında olmaktı. Hücre 3 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde bir yerdi. Çok yüksekte demir parmaklıklı bir hava deliği, bir kova, küveti ve ibriği bulunan bir tuvalet masası ve otla örtülü beton 2 karyola vardı. Bu cezaevini yaptırmış olan Albay Aponte, insana bundan daha çok yaraşan bir konut olmadığını söylüyordu. Müzisyenlerle yaptığı bir dalaş sonunda orada bir gece geçirmiş olan kardeşim Louis Enrico de aynı kanıdaydı. Ve belediye başkanı ona zenci beyaz melezlerinden birinin yanında kalması için gerekli izni vermek insanlığını göstermişti. Araplardan uzak kaldıkları zaman sabahın saat 8'inde belki Viserio'larda aynı şeyi düşünmüşlerdi. O dakika görevlerini yerine getirmiş olmanın verdiği gururun rahatlığı içindeydiler. Ve onları tedirgin eden tek şey o çıkmak bilmeyen inatçı kokuydu. Bu nedenle bol su, Arap sabunu ve bir sünger istemişler, kol ve yüzlerindeki kan lekelerini temizlemişlerdi. Ayrıca gömleklerini de yıkamışlar, yine de bir türlü uyuyamamışlardı. Pedro Viserio sürdürme ve idrar söktürücü ilaçlarla pansumanını değiştirmek için gazlı bez istemişti. Sabahleyin 2 kez su dökebilmişti. Gün ilerledikçe yaşamları giderek çekilmez duruma gelmiş, onları durmadan uğraştıran o koku 2. plana düşmüştü. Sıcağın verdiği ağırlığın etkisiyle tam kendilerinden geçebilecekleri bir anda, saat 2'de Pedro Viserio yatağına uzanıp yatamayacak ölçüde yorulmuştu. Bu yorgunluk onun ayakta durmasını da engelliyordu. Kasıklarındaki ağrı boynuna vuruyor, artık su dökemiyor ve tüm yaşamı boyunca hiç uyuyamayacağını anlıyordu. Bu onun sezdiği korkunç bir gerçekti. Bana 11 ay hiç uyumadım dedi. Onu yeterince tanıdığım için bu söylediklerinin doğru olduğunu biliyordum. Pablo Viserio önüne ne koydularsa hemen hemen hepsinden biraz yemiş ama 15 dakika sonra bulaşıcı bir sürgünün etkisiyle kıvranmaya başlamıştı. Saat 6'da Santiago Nazar'a otopsi yapıldığı bir sırada kardeşi zehirlendiğine inandığından belediye başkanına hemen gelmesi için haber ulaştırmıştı. Pablo Viserio bana kusuyordum dedi. Bunun bize Arapların oynadığı pis bir oyun olduğu düşüncesini kafamızdan söküp atamıyorduk. Hücredeki su kovasını 3 kez kafasından aşağı boca etmiş ve gardiyan onu 6 kez başkanın tuvaletine götürmüştü. Albay Aponte onu orada o küçücük kapısız yerde su gibi dışarı çıkarken görmüş, bunu bir zehirlenme olayı olarak değerlendirmenin yanlış olmadığını anlamıştı. Ama içtiği suyu ve yediği yemeği Provisirio'nun gönderdiği anlaşılınca bu olasılık üstünde bir daha durmamışlardı. Bu durum belediye başkanını çok etkilemiş, suçluları Rio Car cezaevine gönderen sorgu yargıcı gelinceye kadar onları gözetim altında kendi evine göndermişti. İkizlerin korkusu ilçe insanlarının düşünce biçimine uyuyordu. Arapların bir karşı harekette bulunmaları olasılığı gözden uzak tutulmamış ama Viserio kardeşlerin dışında hiç kimse bir zehirlenme olasılığını aklından geçirmemişti. Daha çok Arapların geceyi beklediklerini, hücrenin hava deliğinden içeri gaz döküp tutukluları diri diri yakacaklarını düşünmüşlerdi. Bu gerçekten temelsiz bir varsayımdı. Araplar barışçı bir göçmen topluluğuydu. Yüzyılın başında Karayiplerin en yoksul ve en uzak köylerine gelip yerleşmişler, yaşamlarını oralarda renk renk eski giysiler ve panayır oyuncakları satarak sürdürmüşlerdi. Birbirlerine bağlı, çalışkan ve katoliktiler. Kendi akrabalarıyla evleniyor, buğdaylarını dışarıdan getirtiyor, koyun besliyor, yabani mercan köşküyle patlıcan yetiştiriyorlardı. En yaşlı olanları doğup büyüdükleri yerlerin Arap saçıyla konuşmayı sürdürmüş, bu dillerini de ikinci kuşağa kadar korumuşlardı. Ama Santiago Nazar'ın dışında arkadan gelen çocuklar, babalarının Arapça konuştuğunu görüyorlar ama onların söylediklerini İspanyolca ile yanıtlıyorlardı. Bu nedenle aramızda herhangi birimizin suçlu olabileceği bir ölümün öcünü almak bahanesiyle bir kır geleneğinden birdenbire vazgeçmiş olmaları düşünülemezdi. Buna karşılık servetleri tükendiği güne kadar güçlü ve mücadeleci insanlar olarak bilinen Placida Linero'nun ailesinin bir misillemeye kalkışacağını da kimse aklından geçirmemişti. Söylentilerle başı dertte olan Albay Aponte, Arapları aile aile ziyaret etmiş ve bu durumda bile hiç olmazsa kabul edilebilir bir sonuca varmıştı. Tümünü yaz masalarının başında kararsız ve üzgün görmüştü. Bazıları yere oturmuş dövüne dövüne ağlıyordu. Ama bunların hiçbiri bir öç almak hevesine kapılmamıştı. Sabahki tepkiler cinayetin ilk saatlerinde olmuştu. Ve aile reisleri bile hiçbir zaman bir silahlı çatışmaya gitmeyeceklerini söylüyorlardı. Bundan başka 100 yaşında bir kadın olan Suseme Abd Allah, taze çakırt pelek ve absent kaynatarak bir haşlama yapmış, bu ilaç Pablo Viserio'nun dizanterisini bıçak gibi kesmiş, kardeşinin bel soğukluğuna da son vermişti.